Ayrım 9. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 83. Mercer yaşadığı sokağa saptığında hurdası çıkmış bir Chevy Cavalier, Tiny'nin barının hemen önünde park etmiş olduğu yerden ayrıldı. Hiç kimse alın yazısından kaçamazdı. Mercer da fazla düşünmeden Jaguar'ını diğer arabanın boşalttığı yere park edip bara girdi. Cumartesi gecesi saat 11'i çeyrek geçiyordu ve yatmadan önce bir iki tek atmadan eve gitmesi imkansızdı. Mercer içeri adımını attığında Harry White müziğin sesini bastırarak ''Kutsanmış kişi döndü'' diye homurdandı. ''Ne oldu? Açık büfeyi kapadılar mı yoksa sana yasakladılar mı?'' Mercer Harry'nin yanına her zamanki yerine oturdu ve içeri girer girmez Tiny'nin hazırladığı misket limonlu vodkasını yudumlamaya başladı. Tiny Mercer'ın smokininin kumaşını parmağıyla yokladı ve başını sallayarak malzemeyi onayladı. Mercer üzgün bir tavırla başını salladı. Artık hiç kimse iyi esprileri takdir etmiyor. Tiny'nin barı Mercer'ın Aggie ve onun sorunlarını unutmak için tam da ihtiyacı olan yerdi. O ve Harry pek çok kişinin kendilerini aptal gibi hissetmelerine yol açacak iğneleyici, alaycı sözlerle birbirlerine takılmaya başladılar. İkisi de başka türlü davranamazlardı. 1,5 saat geçti. Mercer, Harry ve diğer birkaç müdavimin cüzdanları boşalırken Mercer'ın uyku öncesinde atmaya niyetli olduğu 1-2 tekin sayısı da koca bir fıçıyı bulmuştu. Tiny saat 1'de barı kapatıp araba kullanamayacak kadar sarhoş müşterilerine taksi çağırdı ve diğerlerine de orta karar ayık olanları şoför olarak ayarladı. Harry mekandan Mercer'la birlikte çıktı. İkisinin de ellerinde yürürlerken içmek için aldıkları ikişer şişe bira vardı. Harry Mercer'ın evinin karşı yönünde 5 blok ötede oturuyordu. Mercer'ın smokiniyle biraz dalga geçtikten sonra Harry sallanarak sokağın yukarısına doğru yürümeye başladı. Mercer arabasını olduğu yerde bırakıp şişelerden birini yudumlayarak oturduğu sokağa saptı. Attığı her adımın sesiyle beraber ağzından biralar damlıyordu. Ayakları birbirlerine dolanıp kaldırıma sere serpe uzanmasına ramak kalınca gerçekten sarhoş olduğunu anladı. Etrafına bakındı, bulanık gören gözleri durumunu fark eden birinin olup olmadığını anlayabilmek için karanlığı delip geçmeye çalıştı. Ancak sokak sakin ve sessiz görünüyordu. Kendi evinin bulunduğu bloktan bir önceki bloğa gelirken ilk birasını bitirmişti. Diğerini açmak için içinde bulunduğu koşullarda yerine getirilmesi imkansız bir iş uğruna mücadele vermekten vazgeçip boşalan şişeyle birlikte boyunlarından tutarak taşıdığı 2 şişeyi elinde sallayıp duruyordu. Binasının önündeki kaldırıma çıkarken yine tökezledi ve kendi haline güldü. Yeterince kişiden alkolün yapıştırıcı olduğunu duymuştu ve o anda her şeyi, hatta birkaç adım arkasında park edilmiş minibüsün gerisinden çıkan şüpheli karaltıyı bile acayip komik gösteren harika bir sarhoşluktaydı. Aslında Mercer darbenin inmek üzere olduğunu anlamıştı ve vücuduna gerilmesini emrediyor, ancak alkolün uyuşturduğu sinirleri tepki vermiyordu. Tamamen pelteye dönmüş olması hayatını kurtarmıştı. Tabancanın kabzası yüzüne indiğinde başı öyle bir çatırdamıştı ki Mercer burgu gibi dönerek kaldırıma düşmüştü. Kaburgalarına atılan 2 sert tekmeyle 2 kez yuvarlanmış, kendisini bırakıp yuvarlanarak saldırgandan uzaklaşması ayağa kalkabileceği mesafeyi kazandırmıştı ona. Sendeleyerek kalktığında yüzünün sağ tarafından sızan kan madeni ve tuzlu tadıyla ağzına giriyordu. Glock kalktı, 9 milimetrelik namlu ağzı Mercer'ın göğsüne yöneldi. Saldırının aniliği ve vahşiliği normal bir insanın donup kalmasına neden olabilirdi. Ancak Mercer'ın tepkileri hızlıydı. Vodka limondan körelmiş olsa bile vücudunda dolaşan alkol ona deli dolu bir cesaret vermişti. Glock'a aldırış etmeyerek öne doğru bir hamle yaptı ve gece ayakkabıları yağmurla ıslanmış betonda kaydı. Silah o arada hiç ateşlenememişti. Jamal Lincoln, Mercer'ın hamlesi karşısında hazırlıksız yakalanmış ve alışık olmadığı silahın entegre tetik emniyetini yeterli sertlikle sıkamamıştı. Büyük yarı otomatik silahı elinde çevirdi ve Mercer kendisine saldırmadan hemen önce emniyetin açıldığını hissetti. Jamal'ın tabancası müstakbel kurbanın göğsüne çevrilmişti ve bu mesafeden edilecek ateş Mercer'ı bulağa giden yolun yarısına kadar uçururdu. Bira şişeleri hala elinde olan Mercer toplayabildiği olanca gücüyle şişeleri savurdu. Darbenin Jamal'ın başına aynı anda inmesi için her iki kolunu iç kısımları kendisine bakacak şekilde tutmuştu. Çarpmanın etkisiyle dolu olan şişe kırılıp ikisine de köpüren bira ve yeşil cam parçacıklarından oluşan bir duş yaptırırken sağlam kalan boş şişe Jamal'ın dengesini kaybetmesine neden olmuştu. Çocuğun sağ kolu vücuduyla birlikte hızla döndüğü için ateş ettiğinde kurşun da hedefini şaşırmıştı. Jamal patlamanın şiddetinden neredeyse bayılacaktı. Ama şişe kendisine bir kez daha inip 1-2 santimle ıskalarken Mercer'ı itebilecek kadar kontrolünü korumuştu. Kırılmamış şişe Jamal'ın başının uğuldamasına neden olmuştu. Şişeyi savururken Mercer'ın harcadığı güç hareketin devamını da getirdi ve Mercer hiç düşünmeden kırık şişeden geriye kalanları saldırganın boğazına bütün gücüyle batırdı. Tırtıklı cam deriyi, kasları ve arterleri keserken yalnızca yumuşak bir tepkiyle karşılaştı. Jamal sendeleyerek kesilen boğazını tutarken elindeki Glock yere düştü. Bu onun istemli olarak yapabileceği en son hareketti. Alkol, yaşadığı şok ve korku yüzünden gücü tükenen Mercer, Jamal'la aynı anda yere düştü. Yavaşça bir gölge gibi beynine süzülen karanlık görüşünü kesip onu puslu bir tünele yönlendirdi. Silah seslerine yanıt olarak hemen açılan ışıklar bile uzakta birer noktaydılar. Sokağı aydınlatan ışıkların sayıları arttıkça kendileri de soluyorlardı. Başka bir gerçeklikte bir yerlerde bir siren feryat etmeye başladığında Mercer başını soğuk betona koydu. "Betona öldün değil mi Howard? Seni çoktan buldular," diye mırıldandı. Alyeska Deniz Terminali, Valdez, Alaska. Petromax, Arktika'nın karinası, sodyum ark lambalarının gözleri kamaştıran ışığının altında Prince William Boğazı'nın sularından daha da karanlık görünüyordu. Saat akşamın 9'unu geçmiş olduğu halde kuzey enlemlerinde güneş batmamıştı. Kızıl kahverengi aydınlığa rağmen kurallar petrol kulelerinin ışıklarının tamamen yanık olmasını emrediyordu. Işıklar ham petrol taşıyan devasa tankeri yıkıyor, muazzam güvertesinde sert gölgeler oluşmasına neden oluyordu. Geminin uzunluğu 300 metreyi aşıyordu. Ancak aslında ona manevi bir hava katan eneydi. 50 metrelik genişliği neredeyse bir yapı adasına denk düşüyordu. Kırmızıya boyanmış yalnızca bakım kapakları ve üst güvertesinden yuvarlak provasına kadar uzanan, neredeyse çeyrek mil uzunluğunda yükseltilmiş bir iskeleyle kesilen büyük güvertesi bir otopark kadar geniş ve düzdü. Tankerin beyaz renkli kenarları düz kare biçimindeki üst güvertesi geminin hemen kıçında yer alıyordu ve güverteden yaklaşık 15 metre yükseklikteydi. Üst güvertenin zemininde dikmelerle desteklenmiş birkaç gezinti güvertesi vardı ve asma vara gelenin iki kanadı geminin her iki yanındaki boşluğun üzerinde devam ediyordu. Sadece bir tane olan bacası üst güvertenin ortasına sağlamca oturmuştu. Petromax Petrol'ün P ve O harfleriyle iç içe geçmiş bir sondaj kulesinden meydana gelen geleneksel amblemi 6 metre yüksekliğindeki ayağın hemen altında yer alan bir projektörle aydınlatılmıştı. Tarihte rastlanan bütün gemilerin aksine denize indikleri andan itibaren medya tarafından VLCC adı verilmiş olan bu süper tankerler neredeyse gemi mimarisinin tüm kurallarına meydan okurlar. Boyutları açısından bunların düz omurgalı ve omurgasından birer kaburga misali yükselen yekpare çelik payandalı geleneksel gemiler gibi inşa edilmeleri imkansızdır. Tankerler bölümler halinde inşa edilir. Her bir bölümü suda bağımsız olarak yüzdürülür, sonra da kaynakla birbirlerine bağlanırlar. Mühendislere göre tankerler güvenliydiler ama yine de doğanın veya insanoğlunun kendi çılgınlıklara, onlara fazla baskı yaptığında bozulmaya yatkındılar. Petrole aç, bu açlığın nasıl giderileceğine pek de saygı duymayan bir dünyanın ürettiği soysuz bir buluştu. Petromax Arctica sadece 3 yaşında çift karinalı ve en son asal gaz temizleyicileri ve diğer güvenlik araçlarıyla inşa edilmiş yeni nesil bir süper tankerdi. Ancak tehlikeli bir fikir kısa zaman önce evrim geçirmiş olsa bile yine tehlikeliydi. Bu nedenle Kaptan Lyle Hauser gemisine fitili ateşlenmiş yüzer bir bomba gibi davranıyordu. Yerden 30 metre yüksekte asma varagelenin iskele tarafındaki kanadının üzerinde duran Hauser, Kuzey Kutbu'nun ham petrolü saatte 20 bin varil hızla gemisinin bölümlere ayrılmış gövdesine dolarken Petromax Arctica'nın suya oturduğunu hissediyordu. 3 numaralı yükleme rıhtımının zırhlanmış hortumu saatler önce petrolü boşaltmaya başladığından beri oradaydı. Bu sefer için emeklilikten vazgeçen kaptanın bu ebatta bir tankerde ilk göreviydi ve uygulama yöntemlerinde en ufak bir saptımaya bile izin vermeyecekti. Eğer bu asma varagele de saatlerce ayakta durup yüklemenin geri kalan saatlerinde de petrolün kulelerden otomatik olarak gemisine pompalanmasını gözlemlemek anlamına geliyorsa gereğini yapacaktı. Mavnalarla yük taşırken edindiği bir alışkanlıktı bu Hauser'ın. Beyninin arkasında bir yerlere yerleşmiş bir batıl inanç ona yükleme sürecinin tamamını denetlemediği takdirde kesinlikle bir felaketle karşılaşacaklarını söylüyordu. Yükleme sistemi doğrudan geminin bilgisayarından beslenen bir hat olduğu için petrolün denize akması ya da geminin ağırlık merkezinin kaybolması gibi bir şey söz konusu değildi. Fakat Hauser yine de ham petrolün ağır kokusunu alabiliyor ve dahili pompalar Arktika'yı dengede tutmak için ham petrolü bölmeler arasında dağıtırken ayağının altındaki muazzam canavarın hareket ettiğini hissedebiliyordu. Kalın yün ceketinin derin cebinden telsizi çıkardı. "Rex, tanklardaki oksijen seviyeleri ne durumda?"
"Genel olarak %5 görünüyor."
Yeryüzündeki en yanıcı maddelerden biri olan petrol aslında çok az bir gaz oranıyla yanabilir. Bu oranı aşan veya altında kalan oksijen tutuşmasına neden olmaz. Ana makinesi %12 aralığında bir salım gerçekleştirdiği için Petromax Arctica petrolün tutuşma eşiğinin bir ayda altında kalan miktarda kirli gaz atan Sunrod kazan sistemiyle donatılmıştı. Tepkimesiz seviyenin korunması amacıyla Sunrod'un saldığı gazlar doğrudan tanklara pompalanıyordu.
"Peki birden üçe kadar sancak tanklarındaki yük seviyesi nedir?"
Hauser'ın yardımcı kaptanı
%27 eşit olarak doluyor kaptan" diye yanıt verdi.
Hauser gemisinin eşit olarak dolduğunu biliyordu. Aralarında epeyce mesafe bulunan ayaklarıyla öyle olduğunu hissedebiliyordu. Onun sorusu yalnızca Rex'in görev yerinde bulunduğundan emin olmaya ve işinde dikkatli olup olmadığını anlamaya yönelik bir sınamaydı. Hauser kendisine kadının işi diye hatırlattı. Kalın kaba sesi telsizde erkekmiş gibi çıksa da yardımcı kaptanı Joanne Rex, Maine'deki Deniz Ticaret Filosu Akademisi'nden 9 sene önce mezun olmuş deneyimli bir kadındı. Hauser emri altında bir kadının bulunduğu fikrine alışacağını umuyordu. Alaska'ya uçarken incelediği dosyasında kadının işinin ehli, disiplinli bir subay olduğu belirtilmişti. Aslında Rex bu boyutlardaki süper tankerlerde Hauser'den daha fazla zaman geçirmişti. Yine de onun aşırı ciddi tavırlarında ve sürekli olarak kırpıştırdığı gözlerinde kaptanın hoşuna gitmeyen bir şey vardı. Onu yüzlerce insanla çalışmaya iten 45 yıllık kariyerinde Hauser mükemmel bir karakter tahlilcisine dönüşmüştü. İlk sezgileri genellikle doğru çıkardı. Hauser Joanne Rex'ten hoşlanmamıştı. Hoşlanmamasının nedeninin kadının cinsiyetiyle alakası yoktu. Sebep sadece kadının kendisiydi. Hauser sarı siyah karton kutudan bir tane puro alıp paketi tekrar cebine koydu. Ve aşırı soğuğun etkisini azaltabilmek için kalın yün ceketine sarındı. Karısının armağanı olan üzeri yazılı çakmağını çıkarmak için eli otomatik olarak pantolonunun cebine gitti.
Ancak çakmak kaptanın dinlenme odasındaki çalışma masasının çekmecesinde kilitliydi.
Puro içmeyi bırakalı bir yılı biraz geçmiş olmasına karşın Hauser çakmağını yanından ayırmıyordu. Çakmak kilit altındaydı. Lakin bunun sebebi güvenlik önlemi değil, her gün çiğnediği 5 puro'dan birini yakmamak için alınmış bir önlemdi. Kahrolası genel cerrah ve onun saçma uyarıları diye homurdandı.
Bu konuyu düşünürken Hauser o sabah tanıştığı diğer 3 subayla ilgilenmediğini fark etti. Tankerler ve taşıdıkları kargolara müthiş servet yatırılmış olduğu için gemilerin mürettebatın şartlarına uygun olması yerine adamların gemilerin şartlarına uyum sağlamaları gerekiyordu. Kaptanlar da dahil olmak üzere mürettebata yeni katılacak olan gemicilerin yeni gemileriyle Basra Körfezi veya Cape Town ya da Alaska gibi sapa yerlerde tanışmaları yaygın bir uygulamaydı. Gemiler tekrar denize açılmadan önce mürettebatın birbirlerine alışmak için zamanları olmazdı. Koşullara bağlı olarak mürettebat bazen helikopterle seyir halindeki gemilere getirilerek bu su canavarlarının içinde bulundukları yalnızlığa eklenirlerdi.
Hauser onlarca yıl içinde bunun okyanus ticaretinin insanı makineleştiren pek çok sonuçlarından biri olduğunu gözlemlemişti. Sanayileşmiş dünya kendisine öylesine bir arz-talep programına kaptırmıştı ki, tankerler ve onların kuzenleri olan dökme yük gemileriyle konteyner gemileri sert üretim hattının diğer parçalarına dönüşmüşlerdi. Dünya ticaret filosu artık bu gemilerin sahipleri ve onlarda çalışan yeni neslin önemli bir bölümünde yarım asır önce egemen olan duygusal tepkilere yol açmıyordu. Onlar da sanayileşmiş büyük makineye eklenen yeni birer dişli çarktı sadece. Gemi Long Beach'in kuzeyindeki El Segundo rafinerisine demirleyene kadar Hauser'ın komuta edeceği mürettebattan hoşlanmamış olmasının nedeni belki de buydu. Onlar yeni neslin birer üyesiydiler. 16 yaşındayken denizlere açıldığında Hauser'ın tutku olarak baktığı şeyi onlar yalnızca iş olarak görüyorlardı.
Hauser acımasızlık edip etmediğini düşündü. Karısı haklıydı belki de. Tatlı sözlere kanıp son kez bir gemiye komuta etmek için sakin ama sıkıcı emekliliğinden vazgeçmemeliydi. Bir kadının köprü subayı olmasını kabullenebilse bile ilerlemeleri kaçırmış olma olasılığı sonsuzluğa karışmış eski geleneklere özlem duymasına neden olabilirdi.
Yüksek sesle boş ver, onlara biraz zaman tanı, zor birkaç gün geçirmişler dedi.
Kaptan sürekli kendisiyle ve gemileriyle konuşurdu. Kaptan Harris Albright'in komutası altındaki Arktika 3 gün öncesine kadar Petromax Petrol'e aitti. Sonrasında gerçekleştirilen gizli görüşmeler sonucunda Petromax kalan tanker filosuyla birlikte Arktika'yı merkezi Louisiana'da bulunan Southern Coasting and Lightering adındaki tanınmamış bir tanker şirketine satmıştı. Tankerin satıldığı haberinin gemiye ulaştığı gün neredeyse 6 yıldır Petromax Arktika'nın yöneticisi olan Kaptan Albright ciddi bir kaza geçirmişti.
Hauser henüz hikayenin tamamını öğrenmemişti. Ancak gemi limandan 300 kilometre açıktayken yaralarının ciddi boyutta olması nedeniyle Albright helikopterle Arktika'dan alınarak doğruca Anchorage'daki Providence Hastanesi'ne nakledilmişti. Rix'in olayla ilgili kısa ve özlü raporunda yaşanan bir makine kazasında Kaptan Albright'in sağ kolunun ön kısmını kaybettiği ve kopan organın bulunamadığı belirtilmişti.
Southern Coasting and Lightering gemiyle birlikte mürettebatın sözleşmelerini de satın almıştı. Ancak ellerinde yaralanan Kaptan Albright'in yerini dolduracak birisi olmadığı için Hauser emekliliğinden ödün vererek gemiyi Valdez'den alıp Kaliforniya'ya götürmüştü. Hauser meslek hayatının büyük bir bölümünü ürün tankeri adı verilen ve doğu kıyısında akaryakıt, mazot ya da diğer petrol türevlerini taşıyan daha küçük gemilerde geçirmişti. Southern Coasting ile ilk kez çalışıyor ve yıllardan beri bu kuzey sularında ilk defa bir tankere komuta ediyordu.
Hauser daha kapsamlı bir kaza raporuyla birlikte Petromax Arctica'nın Valdez'e 18 saat geç varmasının nedenini de öğrenmek istemişti. Şartlar göz önünde bulundurulduğunda seyir defterine yanlış bir giriş yapılmasını affedebilirdi. Ama Riggs'in herhangi bir açıklama olmaksızın tankeri günün 1/4'üne eşit bir rötarla limana getirmesini göz ardı edemezdi. Böyle bir ihmalkarlık bağışlanabilecek bir şey değildi. Bu durum Kaptan Lyle Hauser'ın en son yönetimine başlangıç açısından hayırlı olmamıştı. Köprüye geçilen sürme cam kapının tıslayarak açılması Hauser'ı daldığı derin düşüncelerden sıyırdı. Zarafetten yoksun vücudu kat kat kazak ve ceketlerin altında kaybolmuş yardımcı kaptan Riggs yaklaştı. Suratı zayıf ve kemikliydi, rengi anlaşılamayan, gözleri çukura kaçmıştı. Bakışları bulanık, gözleri küçüktü, ağzı küçük, dudakları yok denecek kadar inceydi ve göz kapakları insanın dikkatini dağıtacak kadar titriyordu.
''Efendim, harekat kontrol merkezi aradı.''
Telsizin bozulumu olmadan da sesi sert ve erkeksiydi.
''Evet, nedir?''
''Bir kamyon geminin yeni isim levhalarını getirmiş.''
Hauser düş kırıklığıyla uzun bir nefes salıverdi. Bu yeni gemi yönetimi yeterince rahatsız edici değilmiş gibi bir de tanker Güney Kaliforniya'ya doğru yol alırken adı değişecekti. Hauser'a dünyanın en yeni süper tankerlerinden birini yöneteceği söylendiğinde ilk kez bir gemiyi yönettiğinde hissettiği neşeyi hissetmişti. Ardından da SC&L'a geçtikten sonra çıktığı ilk sefer sırasında geminin adının değişeceği bilgisi verildiğinde batıl inançtan kaynaklanan korkunun buz gibi dokunaçlarının midesinde yol almaya başladıklarını hissetmişti.
9. ayrımın sonu. Sayfa 93.